Ayrım 5. Salondan çıktığımda tarlalar boyunca sevinç çığlıkları atarak koştuğumu anımsıyorum. Yıllar önce ayrıldığım ülkeme, karıma sonunda geri dönebilecektim. Hemen eşyalarımı toplamaya koyuldum. Bu çiftlikte, bu yabancı topraklarda bir dakika bile kalmak istemiyordum. Yarım saat sonra benim gibi tez canlı üç arkadaşımla birlikte çiftlikten ayrılmıştık bile. Önümüzde günlerce sürecek bir yol vardı. Ama kimin umurunda? Artık özgürdük ya. Günlerce, hatta aylarca yürüsem gıkım çıkmazdı. Arada bir kötü düşünceler yüreğimi karartmıyor da değildi. Ben ülkede yokken ya sevdiklerimin başına bir felaket gelmişse? Dile kolay. Tam 17 yıl uzak kalmıştım onlardan. Kim bilir neler olup bitmişti yokluğumda. Yolculuğum tam 40 gün sürdü. 40. günün sonunda doğup büyüdüğüm kente yaklaştık. Birlikte yolculuk yaptığım kervan bir handa konakladı. Kervancıbaşı, "Bu gece burada kalalım. Yarın yola devam ederiz," dedi. Ama benim içimdeki özlem öyle dayanılmaz hal almıştı ki sabahı bekleyemedim. Kervancıbaşının tüm ısrarlarına karşın onu dinlemedim. Yolculuğuma tek başıma devam ettim. Handan ayrıldıktan bir saat sonra güneş battı. Ilık bir yaz gecesi başladı. Artık yabancısı olmadığım toprakların üzerinde yürüyordum. Ayaklarım yere basmıyordu. Sanki parmaklarımın ucunda uçar gibi ilerliyordum. Karım beni görünce kim bilir ne kadar sevinecekti. Derin, kara gözlerinde yanan parıltıları daha şimdiden görür gibiydim. İçimdeki heyecan yüreğime sığmıyor, neşeli bir türkü olup yıldızlarla aydınlanan ovaya, sol yanımda omuz omuza vermiş uzanan sıra dağlara kadar yayılıyordu. Durup dinlenmeden saatlerce yürüdüm. Yılın her mevsimi deli deli akan ırmağın üzerine kurulan uzun köprüden geçerek kente girdiğimde vakit gece yarısını geçmişti. Yıllar önce ayrıldığım kentin sokaklarında yürürken nedense içimi bir burukluk kaplamıştı. Oysa çok az şey değişmişti. Taş duvarlı evlerin yan yana sıralandığı dar sokaklar, toprak yollar, hatta ortasında küçük bir havuzun bulunduğu meydan bile aynıydı. Dar sokaklardan geçerek kentin kurulduğu yedi tepeden en yükseğinin üstünde yer alan evime yöneldim. Tepeye doğru çıktıkça yürüdüğüm yol evlerin damlarıyla aynı yüksekliğe ulaştı. Bizim oralarda yazlar çok sıcak geçtiği için insanlar serin olsun diye geceleri damlarda yatarlardı. Damlarda uyuyanları sevinçle izliyordum. Onları tanıyordum. Kimisi akrabam, kimisi can ciğer kapı komşumdu. Yokuş tırmanmak beni yormuştu. Eh, artık pek genç sayılmazdım. Belki de karım beni gördüğünde tanımayacaktı bile. O da yaşlanmış mıydı acaba? Onu evlendiğimiz günkü haliyle canlandırıyordum gözlerimin önünde. Yokuş gerçekten de zorluyordu beni. Nefes nefeseydim. Ama yorgunluk beni engelleyemezdi. Sağdaki boş arsayı geçince eve ulaşmış olacaktım. Bir yandan yorgunluk, bir yandan heyecan, ağzım, dudaklarım kupkuru olmuştu. Dudaklarımı yalayıp adımlarımı hızlandırdım. Artık bizim evin damını görebiliyordum. Bir yatak serilmişti. Bu yatakta karım uyuyor olmalıydı. Dizlerimdeki takatin kesilecek gibi olmasını aldırmadan biraz daha hızlandım. Ama yaklaştıkça yatakta iki kişinin yattığını fark ettim. İnanamadım. Yanılıyor olmalıydım. Artık keskinliğini kaybeden gözlerim karanlıkta bana bir oyun oynuyor olmalıydı. Böyle düşünmeme karşın bir temkinlilik geldi üzerime. Yavaşladım. Gözümü damdaki yataktan ayırmadan kısa adımlarla eve yaklaştım. Hayır, yanılmamıştım. Yatakta iki kişi vardı. Kafama üşüşen kötü düşünceleri inatla kovmaya çalıştım. Bunun bir açıklaması vardı herhalde. Annem ya da kaynanam yalnız bırakmamak için karımla kalmış olamaz mıydı? Eve biraz daha yaklaştım. Artık yolla evimizin damı neredeyse aynı seviyeye gelmişti. Bir süre yolun kenarında durup yatakta kimlerin yattığını anlamaya çalıştım. Tabii hiçbir şey anlayamadım. İçime bir sıkıntı çökmüştü. Bir an buradan uzaklaşmayı, eve öteki gün gündüz gözüyle gelmeyi bile düşündüm. Sonra böyle korkakça bir duyguya kapıldığım için kendimi suçladım. Ne olduysa gözlerimle görmeliydim. Yolun altındaki taş duvarının üstüne atladım. Duvarın üzerinden ilerleyerek dama çıktım. sessizce yatağa yaklaştım. Yüreğim heyecanla çarpmaya başladı. Sonunda karımı yakından görebildim. Sola doğru kıvrılmış, sessizce soluk alıp veriyordu. Sağ yanında gerçekten de biri vardı. Ama yorganı başına kadar çektiği için yüzünü göremiyordum. Belki de annemdi. O da böyle her tarafını örtmeden uyuyamazdı. Umutla yatağın öteki tarafına geçtim. Titreyen ellerimle usulca yorganı kaldırdım. Keşke kaldırmasaymışım. O anda dünyalar başıma yıkıldı. Karımın yanında gencecik bir adam yatıyordu. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Ben evimin özlemiyle yanıp tutuşurken karım demek başka birini bulmuştu. Şaşkınlığım kısa sürede öfkeye dönüştü. Elim kendiliğinden cebimdeki bıçağa uzandı. Bıçağı çıkardım. Tam karıma saplayacaktım ki gözlerini açtı. Ayın aydınlığında gözlerindeki heyecanı, şaşkınlığı görebiliyordum. Yıllardır özlemini çektiğim kadın korkuyla bana bakıyordu. Ondan nefret ediyordum. Ama bir türlü bıçağı bedenine saplayamıyordum. Nefretim ona duyduğum sevgiyi aşamıyordu. Baktım olmayacak, Allah belanızı versin diyerek bıçağı attım ve kaçarcasına çıktım evden. Karanlık sokak boyunca tepeden aşağıya koştum. Ayak seslerime köpekler uludu. Uyku tutmayan birkaç meraklı kalkıp arkamdan baktı. Ne nereye gittiğimi biliyordum ne de nerede duracağımı. Yalnızca koşuyordum. Irmağın kıyısına kadar gelmişim. Yazgıma lanetler okuyarak suyun kenarına çöktüm. Kendimi kaybedip ağlamaya başladım. Sabaha karşı içim geçmiş, sızmışım. Yüzüme vuran gün ışığıyla uyandım. Bir an nerede olduğumu kestiremedim. Kendimi hala Toprak Bey'in çiftliğinde sandım. Ama görmeye alıştığım evler, ağaçlar yoktu. Boşlukta kalmış gibiydim. Panik içinde doğruldum. Sonra olanları anımsadım. Gerçekten de boşlukta kaldığımı anladım. Artık gidebilecek bir evim yoktu. Bu yaştan sonra yeniden baba evine dönmeyi de kendime yediremiyordum. Kalkıp ırmak boyunca amaçsızca yürüdüm. Az sonra ırmak kenarına toplanmış bir kalabalığa rastladım. Yanlarına yaklaştım. Birileri ağlaşıyor, yazıklanıyordu. Kalabalığı yararak olanları anlamaya çalıştım. İnsanların arasından geçince kıyıda yatan biri kadın biri erkek iki ceset gördüm. Boğulmuş olmalılardı. Kim diye merakla yaklaşınca kadını tanıdım. Bu benim karımdı. Yüreğimin ağzıma geldiğini hissettim. Ama kendimi tutarak olanları öğrenmeye çalıştım. Karımın başucunda dikilen yaşlı adam "Şu yazgıya bak arkadaş" diyordu. Kadıncağız evlenmiş, birkaç ay sonra kocası savaşa gitmiş, orada esir düşmüş. Kadın yılmamış sabırla kocasını beklemiş. Amma da sabırla beklemiş ha diye mırıldandım içimden. Ya yanında yatan herif? Adam dertli dertli söylenmeyi sürdürdü. Yaşamda tek isteği bir gün kocasının geri dönmesiymiş. Konu komşu, senin kocan ölmüştür. Bırak artık onu beklemeyi. Kendine münasip birini bul da evlen demişler. Kimseyi dinlememiş. Her akşam evin kapısına oturup gözlerini uzaklara dikerek kocasını beklermiş. Sonunda dün akşam aklını kaçırmış. Gece yarısı kocam geldi diye bağırarak ırmağa koşmaya başlamış. Oğlu da arkasından. Oğlu mu? Diye şaşırdım. Ama bizim çocuğumuz yoktu ki. Sanki adam düşündüklerimi anlamış gibi açıklamayı sürdürdü. Oğlu da çok iyi, çok terbiyeli bir çocuktu. Annesinin nehre gittiğini görünce o da peşinden koşmuş. Kadın nehir kenarına gelince kocasının kendini nehre attığını düşünerek suya girmiş. Hemen akıntıya kapılmış. Çocuk da annesini kurtarmak için atlamış suya. İkisi de boğulmuş. Zavallı çocuk. Babasının yüzünü bile göremeden genç yaşta öldü gitti. İyi ki babası burada yokmuş diye karşılık verdi yanındaki şişman arkadaşı. Dayanamazdı adamcağız. Bunlar ne anlatıyorlardı? Kimin oğlu, ne babası? Yanımda duran delikanlılardan birine yaklaşıp fısıldarcasına sordum. Ne olmuş evlat? Kim ölmüş? Sorma be amca. Kendi halinde bir kadıncağız vardı yukarı mahallede. Dün akşam çıldırmış. Kendini nehre atmış. Oğlu da ardından. İkisi de ölmüş işte. Kocası yok muymuş kadının? Yıllar önce savaşa gitmiş. Adamdan bir daha haber alınamamış. Oğlu kimden? Kimden olacak be amca? Kocasından. Ama zavallı adamcağız bir oğlu olduğunu bile bilmiyormuş. Çünkü o savaşa giderken kadın yeni hamile kalmış. Göğsümden gırtlağıma doğru bir şeyin yükseldiğini, soluğumu kestiğini hissettim. Bu o kadar belirgindi ki beni boğmak isteyen bu tıkacı yakalamak için elimi gömleğimin düğmesinden içeri soktum. Yaptıklarıma bir anlam veremeyen delikanlı tuhaf tuhaf yüzüme bakmaya başladı. "Yüzün sapsarı oldu. İyi misin amca?" diye sordu. "Ben ne yaptım?" diye söylendim. Delikanlının şaşkınlığı artıyordu. "Gel şöyle gölgeye otur, iyi gelir." diyerek koluma girdi. "Sağ ol." diyerek çıktım delikanlının kolundan. Bir ara gözlerim karımla oğluma takıldı. Gözyaşlarımı tutamadım. İçimden onlara sarılmak geldi ama yapamadım. Kalabalığın arasından sıyrılarak hızla yürümeye başladım. Sanki bu ırmaktan, bu insanlardan, bu kentten uzaklaşırsam her şey düzelecek, karımla oğlum yaşama yeniden dönecekti. Hiç durmadan, hiç düşünmeden yürüdüm. Akşam geldiğim yoldan geri dönüyordum. Güneş iyice yükselmiş, acımasızca alnıma vuruyordu. Yorulmuştum, susamıştım ama durmaktan korkuyordum. Sanki durursam bir daha yürüyemeyecekmişim gibi geliyordu bana. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Karşıma bir kervan çıktı. Bu birlikte geldiğim kervandı. Beni gören kervancıbaşı atının dizginlerini çekerek önümde durdu. "Ne bu halin?" diye sordu. Ona hiçbir şey söylemeden yürümeyi sürdürdüm. Ama kervancıbaşı peşimi bırakmadı. Kafileye mola emri verip peşimden geldi. "Ne oldu sana böyle? Yoksa karının başına kötü bir şey mi gelmiş?" Sustum. Ona ne söyleyebilirdim? "Yoksa başka biriyle mi evlenmiş?" Bunu söyleyince kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. Kervancıbaşı gün görmüş bir adamdı. Sanki öz kardeşimmiş gibi sabırla bekledi başımda. Dakikalarca hüngür hüngür ağladım. Sonra ağlamanın şiddeti geçti, duruldum. Kervancı başına olanları anlattım. Adamın yüzünün acıyla gerildiğini gördükçe yaptığım yanlışın büyüklüğü karşısında bir kez daha ezildim. Un ufak oldum. Sözlerim bitince kervancı başı elini omzuma koydu. "Büyük felaket," dedi. "Allah sabır versin. Ama olan olmuş. Artık yapabileceğin bir şey yok." "Yapacak bir şey var," dedim kararlılıkla yüzüne bakarak. "Ben de ölmeliyim." Bunu neden daha önceden düşünmemiştim sanki? Tek çözüm bu. Kendimi öldürmeliyim diye yineledim. Bu karınla oğlunu geri getirir mi? Yaptığın çok kötü bir şey. Ama gerçeği bilsen yapmazdın. Bunun bir kaza olduğunu düşün. Kaza filan değil, düpedüz cinayet diye haykırdım. Kendine haksızlık ediyorsun. Kendimi öldürmeliyim diye yineleyerek kervancı başının belindeki bıçağa sarıldım. "Hayır," dedi kervancı başı ellerimi tutarak. İşte bunu yaparsan gerçek bir cinayet olur. Sabretmeli ve dayanmalısın. Böyle bir acıya nasıl dayanırım? Bu senin cezan. Kendini öldürmen, işlediğin suçun cezasından kaçmak olur. Yaşamalı ve cezanı çekmelisin. O anda kervancı başının söylediklerine inanmadım. Ama kendimi de öldürmedim. Daha sonra sözleri bana mantıklı geldi. Gördüğünüz gibi cezamı çekmeye devam ediyorum. Şapkacının gözleri yine yaşarmış. Yanaklarında süzülen yaşları silerek servinin altındaki iki mezarı göstermiş. Karımla oğlum burada yatıyor. Ne zaman pazar kurulup da ben diktiğim şapkayı satacak olsam, kalabalığın arasında onları görürüm. Boyunlarını büküp yüzüme bakarlar. "Biz sana ne yaptık? Neden bizi suçladın?" diye sorarlar. Sonra özür dilememe bile fırsat vermeden uçarak mezarlığa giderler. Ben de belki yakalarım umuduyla peşlerinden koşarım. Tam onları yakalayacakken mezarlarına varırlar. Oğlum mezarın taşına dokunur, toprak düzgün bir kapak gibi açılır, hızla mezarın içine süzülürler. Ben de peşlerinden mezara girmek isterim ama toprak beni kabul etmez. Mezarın başında öylece kalırım. Ağlamaktan, kendimden geçinceye kadar ağlamaktan başka çare gelmez elimden. Padişah ile vezir ne söyleyeceklerini bilemeden şapkacının karşısında durmuşlar. Uzun bir sessizlikten sonra padişah, "Bence cezanı fazlasıyla çekmişsin," demiş. "Artık kendine yeni bir yaşam kurmalısın." Şapkacı, kan çanağına dönmüş gözlerini padişaha dikerek çaresizlik içinde başını sallamış. "Anlamıyor musunuz?" demiş. "Bu iki mezar benim içimde. Onlardan kaçış yok. Ölene kadar bu cezayı çekeceğim." Padişah ile vezir ısrarlarının sonuç vermeyeceğini anlayınca vazgeçmişler. Şapkacıyı karısıyla oğlunun mezarı başında bırakıp yola koyulmuşlar. Çünkü önlerinde müezzinin kentine uzanan 5 günlük yol varmış. 5. günün akşamı varmışlar müezzinin kentine. Adamın evine gelip çalmışlar kapıyı. Padişah ile veziri gören müezzin çok sevinmiş. Onları hemen içeriye buyur etmiş. Yol yorgunu olan bizimkiler bu daveti sevinçle kabul etmişler. Konukları temizlenip karınlarını doyurduktan sonra müezzin meraklı bakışlarını dikerek sormuş. Anlatın bakalım. Öğrenebildiniz mi şapkacının öyküsünü? Padişah ile vezir bir an kararsız kalmışlar. Anlatacakları öykünün korkunçluğu ikircime düşürüyormuş onları. Ama şapkacının öyküsünü anlatmazlarsa müezzinin gizini öğrenemeyeceklerini de çok iyi biliyorlarmış. Sonunda merakları ağır basmış. Şapkacının öyküsünü anlatmışlar müezzine. Öyküyü dinleyen müezzinin de gözleri dolu dolu olmuş. "Bazen düşünüyorum da," demiş. "Yaşam insanoğlu için bir armağan mıdır yoksa ceza mı, çözemiyorum." "Hiç kuşkusuz yaşam bir armağandır," diye yanıtlamış padişah. "Ama biz insanlar öyle aciz yaratıklarız ki bize sunulan bu armağanın tadını çıkarmak yerine kendimizi acılara boğuyoruz." "Haklısınız," demiş müezzin. "Biz insanlar gerçekten de tuhaf yaratıklarız. Öyle görkemli düşler kurar, öyle yapıtlar ortaya koyarız ki görenler hayran kalır. Ama bazen de öyle kaypaklaşır, öyle aceleci davranırız ki o güzellikleri yaratanlarla bu kolaycı tavrı benimseyenler aynı insanlar mıdır anlamak zorlaşır. Anlaşılan sizin de başınızdan ilginç bir olay geçmiş. Umarım şapkacınınki kadar acıklı değildir," demiş padişah. "Şükür ki benim öyküm o kadar korkunç değil. Bizi daha fazla merakta bırakmayın o halde," demiş vezir. "Yorgun değil misiniz?" diye konuklarına nazikçe sormuş müezzin. "Merakımız yorgunluğumuzu çoktan aldı," demiş padişah. "Peki, dinleyin o halde," diyerek başlamış anlatmaya müezzin.